Ayrım 24. Piramit. Henning Mankell. Sayfa 285. Piramit. Ön söz. Uçak İsveç üzerinde Mosby sahilinin hemen batısında alçak irtifa uçuyordu. Sis denizde yoğundu ama kıyıya yaklaştıkça hafifliyordu. Kıyı şeridi ve öndeki birkaç ev pilota doğru koşuyordu sanki. Ama bu yolculuğu zaten birçok kez yapmıştı. Yalnızca göstergelerin yardımıyla uçuyordu. İsveç sınırını geçip Mosby sahilini ve Trelleborg'a giden yoldaki ışıkları gördükten sonra kuzeydoğuya keskin bir dönüş yaptı. Ardından doğuya bir dönüş daha. Piper Cherokee model uçak itaatkardı. Uçağı planlanmış rotaya dikkatle oturttu. Bir hava koridoru Skåne'de evlerin seyrekleşip birbirinden uzaklaştığı bir alan üzerinde görünmez bir yol açmıştı. 11 Aralık 1989 sabahı saat 5'i biraz geçiyordu. Etrafında neredeyse katı bir karanlık vardı. Ne zaman gece uçuşu yapsa Güney Rodezya'dan geceleri gizlice tütün taşıyan bir Yunan şirketinde yardımcı pilot olarak çalıştığı ve siyasi yaptırımlarla kısıtlandığı ilk yıllarını düşünürdü. 1966 ve 1967 yıllarıydı. 20 yıldan fazla olmuştu ama hatırası onu hiç terk etmemişti. O zaman yetenekli bir pilotun geceleri bile minimum yardımla ve telsiz olmadan uçabileceğini öğrenmişti. Uçak o kadar alçaktan uçuyordu ki pilot daha da aşağıdan uçmaya cesaret edemedi. Görevini tamamlamadan dönmek zorunda kalıp kalmayacağını merak etmeye başladı. Bazen buna mecbur kalıyordu. Güvenlik her zaman önce gelirdi ve görüşü hala kötüydü. Ama birden pilotun kararını vermek zorunda kalmasından hemen önce sis kalktı. Saati kontrol etti. 2 dakika sonra inmesi gereken ışıkları görecekti. Arkasını dönüp kabindeki tek koltukta oturan adama bağırdı. 2 dakika. Arkasındaki adam karanlıkta bir el fenerini kendi yüzüne doğrulttu ve başını salladı. Pilot dikkatle karanlığa baktı. Artık 1 dakika kaldı diye düşündü. Sonra 200 metrelik bir yolu her iki yanda aydınlatan spot ışıklarını gördü. Adama kendini hazırlaması için bağırdı, sonra sola dönüş için hazırlandı ve batıdan ışıklı alana yaklaştı. Arkasındaki adam kabinin kapısını açarken soğuk rüzgarı ve hafif sarsıntıyı hissetti. Sonra elini kabinin arkasında kırmızı yanan düğmeye koydu, hızını olabildiğince azaltmıştı. Sonra düğmeye bastı, ışık yeşile döndü ve arkadaki adamın lastik kaplı fıçıyı dışarı ittiğini anladı. Kapı kapandığında soğuk rüzgar da durdu. Bu noktada pilot rotasını güneydoğuya çevirmişti, kendi kendine gülümsedi. Fıçı spot ışıklarının arasında bir yere inmişti, biri onu almak için oradaydı. Işıklar kapatılacak, bir kamyona yüklenecek ve ardından karanlık eskisi kadar yoğun ve geçilmez hale gelecekti. Mükemmel bir operasyon diye düşündü. Arka arkaya 19. Saatini kontrol etti. 9 dakika sonra sahili geçecek ve İsveç'i tekrar terk edeceklerdi. 10 dakika sonra birkaç yüz metre daha yükselecekti. Koltuğunun yanında kahve termosu vardı. Denizi geçerken içecekti. Saat 8'de uçağı Kiel dışındaki özel iniş pistine indirecek, sonra arabasına binecek ve Hamburg'a evine doğru yola çıkacaktı. Uçak sallandı, sonra yine sallandı. Pilot gösterge panelini kontrol etti. Her şey normal görünüyordu. Karşıdan esen rüzgar çok kuvvetli değildi ve türbülans da yoktu. Sonra uçak 3. kez ama daha şiddetli sallandı. Pilot dümeni çalıştırdı. Ancak uçak sola yalpalıyordu. Başarısız bir düzeltme girişiminde bulundu. Göstergeler hala normaldi. Ancak tecrübeleri ona bir şeylerin normal olmadığını söylüyordu. Uçağı doğrultamadı. Hızını arttırmasına rağmen uçak irtifa kaybediyordu. Sakince düşünmeye çalıştı. Ne olmuş olabilirdi? Kalkıştan önce her zamanki gibi uçağı kontrol etmişti. Gece 1'de hangara vardığında yarım saatten fazla bir süre uçağı incelemiş, tamircinin yaptığı tüm işlemlerin listesini gözden geçirmişti ve kalkıştan önce de yapılan işlemleri yönergeden kontrol etmişti. Uçağı düzeltemedi, bükülmeye başladı. Artık durumun ciddi olduğunu biliyordu. Hızını daha da arttırıp dümenle durumu kurtarmaya çalıştı. Arkadaki adam bağırdı, "Neyin var?" diye sordu. Pilot cevap vermedi. Cevabı yoktu. Uçağı sabit tutmayı başaramazsa birkaç dakika içinde düşeceklerdi. Denize varmadan hemen önce. Şimdi de kalp çarpıntısı başlamıştı. Hiçbir şey işe yaramıyordu. Sonra kısa bir süre öfke ve umutsuzluk anı yaşadı. En son kolları çekmeye ve her şey bitene kadar ayak pedallarına basmaya devam etti. Uçak 11 Aralık 1989 günü sabah 5:19 geçe şiddetle yere çarptı, hemen alev aldı. Ancak uçaktaki iki adam vücutlarının alev aldığını fark etmedi. Çarpma anında öldüler, parçalara ayrıldılar. Sis denizden süzülerek gelmişti. Hava 4 dereceydi ve neredeyse hiç esinti yoktu. 1. Bölüm. Wallander 11 Aralık sabahı saat 6'dan kısa bir süre sonra uyandı. Gözlerini açtığı anda çalar saati çalmaya başlamıştı. Kapatıp karanlığa bakarak uzandı. Kollarını ve bacaklarını gerdi, el ve ayak parmaklarını açtı. Gecenin ona herhangi bir ağrı bırakıp bırakmadığını hissetmek için bu yaptıkları bir alışkanlık haline gelmişti. Solunum sistemine herhangi bir enfeksiyon girip girmediğini kontrol etmek için yutkundu. Bazen hastalık hastası olup olmadığını merak ediyordu ama bu sabah her şey yolunda görünüyordu ve bir kez olsun tamamen dinlenmişti. Dün gece saat 10'da erkenden yatmış ve hemen uykuya dalmıştı. Erken uykuya dalınca iyi uyuyordu. Hemen dalamazsa uyuyabilmesi saatler alabilirdi. Yataktan kalkıp mutfağa girdi. Termometre 6 dereceyi gösteriyordu. Yanlış gösterdiğini bildiği için bunu 4 derece olarak kabul edebilirdi. Gökyüzüne baktı. Çatıların üzerinde sis şeritleri uçuşuyordu. Bu kış Skåne'ye henüz kar yağmamıştı ama geliyor diye düşündü. Er ya da geç kar fırtınası gelecekti. Kahve ve biraz sandviç hazırladı. Her zamanki gibi buzdolabı boştu. Yatmadan önce şu an mutfak masasında duran bir alışveriş listesi hazırlamıştı. Kahveyi beklerken banyoya gitti. Mutfağa döndüğünde listeye tuvalet kağıdını da ekledi. Tuvalet için yeni bir fırça. Kahvaltı ederken koridordan aldığı Üstad Alejandra'ya göz gezdirdi. Sadece reklamların olduğu arka sayfaya geldiğinde durakladı. Aklının bir köşesinde taşrada bir ev almak vardı. Sabahları doğruca dışarı çıkıp çimlere işeyebileceği bir yer. Bir köpek ve belki de uzak bir hayal belki ama bir güvercinlik istiyordu. Satılık birkaç ev vardı ama hiçbiri aklındaki gibi değildi. Sonra Rüdsgaard'da birkaç labrador yavrusunun satılık olduğunu gördü. Tersinden başlayamam diye düşündü. Önce bir ev, sonra bir köpek. Aksi takdirde yardımcı olabilecek kimse yokken bu çalışma saatleriyle bir köpek problemden başka bir şey olmaz. Mona'nın onu kesin olarak terk etmesinin üzerinden 2 ay geçmişti. İçten içe hala olanları kabullenmeyi reddediyordu. Aynı zamanda onu geri getirmek için ne yapacağını bilmiyordu. Saat 7'de yola çıkmaya hazırdı. Genelde hava 0-8 derece arasındayken giydiği kazağı seçti. Çeşitli sıcaklıklar için kazakları vardı ve ne giyeceği konusunda çok seçiciydi. Nemli Skåne kışında üşümekten nefret ediyordu. Terlemeye başladığı zaman da sinirleniyordu. Düşünme yeteneğini etkilediğine inanıyordu. Sonra emniyete yürümeye karar verdi. Hareket etmesi gerekiyordu. Dışarı çıktığında denizden gelen hafif esintiyi hissetti. Maria Caddesi'nden yürüyerek 10 dakikada emniyete vardı. Yürürken bugün neler olacağını düşündü. Gün içinde özellikle bir olay olmazsa ki değişmeyen temennisiydi bu, dün getirilen şüpheli bir uyuşturucu satıcısını sorgulayacaktı. Ayrıca masasında çözüm bulmayı bekleyen mevcut araştırmalarla ilgili evrak yığını vardı. Polonya'ya ihraç edilen çalıntı lüks araç ticaretini araştırmak devam eden görevleri içinde en nankör olanıydı. Emniyetin cam kapılarından içeri girip danışmada oturan Ebba'yı başıyla selamladı. Saçlarını perma yaptırdığını gördü. ''Her zamanki gibi güzel görünüyorsun.'' dedi. ''Öyle olmaya çalışıyorum.'' diye yanıtladı. ''Ama sen dikkat etmelisin, kilo almaya başlama. Boşanmış erkekler genellikle alırlar.'' Wallander başını salladı. Haklı olduğunu biliyordu. Mona'dan boşandıktan sonra daha düzensiz ve kötü beslenmeye başlamıştı. Her gün kendi kendine kötü alışkanlıklarını bırakacağını söylüyordu. Ama şimdiye kadar hiçbir başarı elde edememişti. Odasına gitti, paltosunu alıp masasına oturdu. O anda telefon çaldı, Isaac'i kaldırdı, Martinson'du. Wallander şaşırmadı. İkisi cinayet büronun erkenci kuşlarıydı. ''Sanırım Mosby'ye gitmeliyiz.'' dedi Martinson. ''Ne oldu? Bir uçak düşmüş.'' Wallander göğsünde bir acı hissetti. İlk düşüncesi Sturup'a iniş veya kalkış yapan bir yolcu uçağı olduğuydu. O zaman belki de birçok ölümle sonuçlanan bir felaket anlamına geliyordu. ''Küçük bir spor uçak.'' diye devam etti Martinson. Wallander derin bir nefes alırken Martinson'a en başından durumu net bir şekilde anlatmadığı için içinden küfretti. ''Telefon bir süre önce geldi.'' dedi Martinson. ''İtfaiye zaten olay yerinde. Görünüşe göre uçak alevler içindeymiş.'' Wallander elinde telefon başıyla onayladı. ''Çıkıyorum.'' dedi. ''Olay yerinde başka kim var bizden?'' ''Bildiğim kadarıyla kimse yok ama devriye ekipleri tabii ki orada.'' ''Öyleyse önce sen ve ben gideceğiz.'' Danışma alanında buluştular. Tam ayrılmak üzereyken Rüdberg içeri girdi. Romatizması vardı ve solgun görünüyordu. Wallander olanları ona çabucak anlattı. ''Siz ikiniz devam edin.'' diye yanıtladı Rüdberg. ''Önce tuvalete gitmem gerekiyor.'' Martinson'la Wallander emniyetten ayrılıp Martinson'un arabasına doğru yürüdüler. ''Hasta görünüyordu.'' dedi Martinson. ''Hasta,'' dedi Wallander, ''romatizma. Sonra başka bir şeyi daha çıktı. Üriner sistemiyle ilgili bir şey sanırım.'' Batıya giden sahil yolunu tuttular. ''Ayrıntıları ver bakalım.'' dedi Wallander denize bakarken. ''Dağınık bulutlar hala suyun üzerinde sürükleniyordu.'' ''Pek bir ayrıntı yok.'' dedi Martinson. ''Uçak 5.30 civarında düşmüş. Arayan bir çiftçiydi. Görünüşe göre kaza yeri Mosby'nin hemen kuzeyinde bir tarla.'' ''Uçakta kaç kişi olduğunu biliyor muyuz?''
''Hayır.''
''Sturup kayıp bir uçakla ilgili bildirim yayınlamış olmalı. Uçak Mosby'de düştüyse pilot Sturup'taki kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurmuş olmalı.'' ''Bunu ben de düşündüm.'' dedi Martinson. ''Bu yüzden seni aramadan hemen önce kontrol kulesiyle görüştüm.''
''Ne dediler?''
''Ortada sorunlu bir uçak yok.''
Wallander Martinson'a baktı. ''Bu ne anlama geliyor?''
''Bilmiyorum.'' dedi Martinson. ''Atanmış bir uçuş rotası ve çeşitli kulelerle sürekli telsiz teması olmadan İsveç hava sahasında uçmak imkansız olmalı.''
''Sturup acil durum sinyali almamış mı? Bir sorunla karşılaşmışsa pilot telsizde haber vermiş olmalı. Bir uçağın yere çarpması genellikle en az birkaç saniye sürmüyor mu?''
''Bilmiyorum.'' diye yanıtladı Martinson. ''Sana söylediklerimden fazlasını bilmiyorum.''
Wallander başını salladı, sonra onun neyin beklediğini merak etti. Daha önce bir uçak kazası görmüştü, ayrıca küçük bir uçak. Pilot yalnızdı, uçak üst adın kuzeyine düşmüştü ve pilot kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrılmıştı. Ancak uçak yanmamıştı. Wallander onu neyin beklediğine dair korkuyla doldu. Sabah temennisi boşa gitmişti. Mosby sahiline vardıklarında Martinson sağa dönüp işaret etti. Wallander göğe yükselen duman bulutunu çoktan görmüştü. Birkaç dakika sonra olay yerine vardılar. Uçak bir çiftlik evinden yaklaşık 100 metre uzağa, çamurlu bir tarlanın ortasına düşmüştü. Wallander aramanın oradan yapıldığını varsaymıştı. İtfaiye ekipleri hala enkazın üzerine köpük püskürtüyordu. Martinson bagajdan bir çift lastik çizme çıkardı. Wallander neredeyse yepyeni olan kendi kışlık botlarına mutsuz bir şekilde baktı. Sonra kaygan çamurda ilerlemeye başladılar. İtfaiye ekibinden sorumlu görevli Peter Edler'di. Wallander onunla birçok olayda karşılaşmıştı. Onu seviyordu. Birlikte çalışmak onlar için kolaydı. İki itfaiye aracı ve ambulansın yanı sıra bir de devriye arabası vardı. Wallander devriye polisi Peters'e başıyla selam verdi. Sonra Peter Edler'e döndü. ''Elinizde ne var?'' diye sordu. ''İki ölü.'' diye yanıtladı Edler. ''Bunun hoş bir manzara olmadığı konusunda seni uyarmalıyım. Yanmışlar.'' ''Beni uyarmana gerek yok.'' dedi Wallander. ''Neye benzediğini biliyorum.'' Martinson Wallander'in yanına geldi. Kim aramış öğren bakalım dedi Vallender. Muhtemelen şuradaki çiftlikten biridir. Saat kaçmış öğren. Sonra da birinin Sturup'taki kontrol kulesiyle ciddi bir görüşme yapması gerekiyor. Martinson başını sallayıp çiftliğe doğru yola çıktı. Vallender uçağa yaklaştı. Çamura gömülmüş sol tarafına yatmıştı. Sol kanat tamamen kopmuş ve alana dağılıp birkaç parçaya ayrılmıştı. Sağ kanat hala gövdeye bitişik ve sağlamdı ama uçtan kırılmıştı. Vallender bunun tek motorlu bir uçak olduğunu gördü. Pervanesi zemine saplanıp bükülmüştü. Yavaşça uçağın çevresini dolaştı, isten kararmış ve köpükle kaplıydı. Edlere el salladı. ''Köpüğü yıkamak mümkün mü?'' diye sordu. ''Genelde uçakların gövdesinde ve kanatlarının altında bir tür işaret olmaz mı?'' ''Bence köpüğün bir süre daha kalmasına izin vermeliyiz.'' dedi Edler. ''Petrolü nasıl ne yapacağını bilemezsin. Yakıt deposunda hala biraz kalmış olabilir.'' Vallender Edler'in direktiflerine uymaktan başka seçeneği olmadığını biliyordu. Yaklaşıp uçağa baktı. Edler haklıydı. Uçağın yüzeyinde herhangi bir şey seçebilmek imkansızdı. Etrafında bir tur daha döndü. Sonra en büyük kanat parçasını savrulduğu çamurlu tarlaya daldı. Çömeldi. Herhangi bir sayı veya harf kombinasyonu göremedi. Hala çok karanlıktı. Peters'e seslenip bir el feneri istedi. Sonra kanadı dikkatle inceledi. Parmak uçlarıyla dışını kazıdı. Üzeri boyanmış gibiydi. Bu birinin uçağın kimliğini gizlemek istediği anlamına gelebilir miydi? Ayağa kalktı. Yine doğrudan tespitler yapıyordu. Bu tespitleri yapmak Neuberg ve ekibinin işiydi. Dikkatli adımlar atarak çiftliğe giden Martinson'a dalgın dalgın baktı. Meraklı izleyicilerle dolu birkaç araba toprak bir yoldan yanaşmıştı. Peters ve ortağı onları devam etmeleri için ikna etmeye çalışıyordu. Hanson, Rüdberg ve Neuberg polis arabasıyla gelmişti. Vallender yanlarına yürüyüp merhaba dedi. Durumu kısaca açıklayıp Hanson'dan bölgeyi kordon altına almasını istedi. ''Uçakta iki tane ceset var.'' dedi Vallender. ''Ön adli soruşturmadan sorumlu olan Neuberg'e.'' Daha sonra kazanın nedenini araştırmak için bir kaza komisyonu atanacaktı. Ancak o zaman Vallender'in dahil olması gerekmeyecekti. ''Sanırım kopan kanat boyanmış.'' dedi. ''Sanki birisi uçağın kimliğini saklamak istermiş gibi.'' Neuberg sessizce başını salladı. ''Asla boş yere konuşmazdı.'' Rüdberg Vallender'in arkasında belirdi. ''Benim yaşımdaki biri çamurda yürümemeli.'' dedi. ''Şu kahrolası romatizma.'' Vallender ona hızlı bir bakış attı. ''Buraya gelmek zorunda değildin.'' dedi. ''Biz hallederiz.'' Sonra da kaza komisyonu devralabilirdi. ''Henüz ölmedim.'' dedi Rüdberg sinirli. ''Ama lanet olsun kim bilir.'' Cümlesini tamamlamadı. Bunun yerine uçağa doğru ilerleyip eğildi ve içeri baktı. ''Şunlar diş olmalı.'' dedi. ''Yine başka bir yolu olacağını sanmıyorum.'' Vallender Rüdberg'e olayla ilgili az bildiği şeyi de anlattı. İyi anlaşıyorlardı. Birbirlerine uzun açıklamalar yapmak zorunda kalmıyorlardı. Rüdberg aynı zamanda Vallender'e cinayet soruşturması hakkında bildiklerini öğreten kişiydi. Geçen yıl bir trafik kazasında ne yazık ki hayatını kaybeden Hemberg'le Malmö'de attığı temelden sonraki kısımda yani. Vallender cenaze törenlerine katılmama alışkanlığını bırakmış, Malmö'deki törenlere katılmıştı. Ama Hemberg'den sonra Rüdberg onun rol modeli olmuştu. Uzun yıllardır birlikte çalışıyorlardı. Vallender sık sık Rüdberg'in İsveç'teki en yetenekli cinayet polislerinden biri olduğunu düşünürdü. Hiçbir şey ondan kaçmazdı. Rüdberg'den gelecek hiçbir hipotez tuhaf sayılmazdı. Bir suç mahallini okuma yeteneği, her şeyi pür dikkat inceleyen Vallender'i her zaman şaşırtırdı. Rüdberg bekardı, sosyal hayatı çok yoktu ve istemiyor gibiydi de. Vallender aradan geçen bunca yıldan sonra Rüdberg'in işinden başka bir ilgisi olup olmadığından hala emin değildi. Ara sıra ilk yaz günlerinin ılık akşamlarında bir araya gelip Rüdberg'in balkonunda oturup viski içerlerdi. Ara ara iş hakkında bazı yorumlarla bozdukları hoş bir sessizlik içinde otururlardı. ''Martinson olayın zamanını netleştirmeye çalışıyor.'' dedi Vallender. ''Bence Sturup kontrol kulesini neden alarm vermediğini bulmamız gerekiyor.'' Pilotun neden alarm vermediğini kastediyorsun diye düzeltti onu Rydberg.
Belki de zamanı yoktu.
SOS göndermek birkaç saniye sürmez dedi Rydberg. Ama haklısın. Uçak belirlenmiş bir rota üzerinde uçuyordur. Yasa dışı uçmuyorsa tabii.
Yasa dışı mı?
Rydberg onu sekti. Dedikoduları biliyorsun dedi. İnsanlar geceleri uçak gürültüsü duyar. Alçaktan uçan karartılmış uçaklar sınara yakın bu bölgelere gizlice giriyorlar. En azından Soğuk Savaş döneminde böyleydi. Belki de henüz tamamen bitmemiştir. Bazen casusluk şüphesiyle ihbarlar alıyoruz. Sonra uyuşturucunun ülkeye boğaz üzerinden geldiği şüphesi de her zaman vardı. Bu uçaktan asla emin olamayacağız. Hayal gücümüze kalmış. Ancak yeterince alçaktan uçarsan savunma sisteminin ve kontrol kulesinin radarından kaçarsın.
Sturup'a gidip konuşacağım dedi Wallander.
Olmaz dedi Rydberg. Bunu ben yaparım. Bu çamuru sana bırakıyorum. İhtiyar yaşıma sığınarak.
24. ayrımın sonu. Sayfa 298.